nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Ahmet Çolak.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 28. Lem'a. Bazı kısımları buraya derc edilen bu risalenin tamamı Teksir Lem'alar Mecmuası'nda neşredilmiştir. 2. Nükte. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Şu ayet-i kerimenin zahir manası, çok tefsirlerin beyanına göre yüksek i'caz-ı Kur'an'ı göstermediğinden çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'an'ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek manalarından üç vecihini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, Cenab-ı Hak Resulüne ait olabilecek bazı halleri Resulünü tekrim ve teşrif noktasında bazen kendine isnat eder. İşte burada da Resulüm size vazife-i risalet ve tebliğ-i ubudiyet hizmetine mukabil sizden bir ecir ve ücret ve mükafat, bir it'am istemez manasında ben sizi ibadet için halk etmişim. Bana rızık vermek ve it'am etmek için değil mealindeki ayet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ait it'am ve irzakı murad etmek gerektir. Yoksa gayet bedihi bir malumu ilam kabilinden olur, icaz-ı Kur'an'ın belagatına uygun gelmez. Ayet-i kerimenin kısa bir mealini verelim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Hemen hemen hepimizin değişik vesilelere duyduğu bir ayet. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Birinci ayet bu. İkinci ayet. Ma uridu minhum min rızk. Ben onlardan bir rızık istemem. Ve ma uridu en yut'imun. Beni doyurmalarını, beni yedirmelerini de istemem. Bunu istemiyorum. Ayetin dikkat ederseniz enteresan bir mali ortaya çıktı değil mi? اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Şüphesiz Allah'tır. Ne yapan? هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Rızkı veren ancak Allah'tır. Kuvvet ve metin sahibidir. Razzak, rızkı veren ifadesi biraz mübalağalı. Bolca rızkı veren anlamında. Ayetin diziliş sırasına göre ancak Allah'tır, O'dur rızkı veren. Başkası değil manası çıkıyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin zahir manasına baktığımızda hemen mealinden aklımıza geldi diyeyim. Allah-u Teala zaten rızkı veren kendisi. Bizden niye rızık istesin? Ve istemediğini niye söylesin? Zaten bizim ihtiyaçlarımızı gideren O, bizi doyuran, yediren, her şeyimizi ihsan ve ikram eden O'dur. O zaman niye ben sizin beni yedirmenizi istemiyorum diyor Allah. Ayet-i kerimenin zahir manası böyle. Zaten bilinen bir şey bu. O zaman bu ayetin zahir manası, yani ilk akla gelen manası, çok tefsirlerin beyanına göre yüksek icazı Kur'an'ı göstermediğinden. Yani bazı tefsirlerde bu ayetin açıklanışı Kur'an'ın yüksek i'cazını, mucize yönünü fazla gösteremiyor. Demek bazı tefsirler diyor, hepsini içine katmıyor. Çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'an'ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek manalarından üç vecihini icmalen beyan edeceğiz. Yani bu ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın vermek istediği birçok mesaj var. Ama onlardan ben üç tanesini yine Kur'an'dan aldığım feyiz ile size açıklamaya çalışacağım, beyan edeceğiz diyor. Üç tane mana buradan çıkarıyor. Allah-u Teala'nın bizi ve cinleri ibadet için yaratması ile, çok enteresan çünkü bütün ayetlerin hem öncekiyle hem sonrakiyle münasebetleri var. Dolayısıyla burada Allah'ın hiçbir mahlukundan rızık istememesi ve onların haşa Allah'a yedirmek gibi görevlerin olmamasını ifade etmesinin hem önceki ayetle Allah'ın insanları ve cinleri kendisine kulluk yapmak üzere yaratmasıyla hem de innallâhe ve'r-razzâkuzul kuvvetil metin bir sonraki ayette geçen rızkı verenin Allah olduğunu ifade edilmesinin her biriyle münasebeti var, ilgisi var. Birincisi, Cenab-ı Hak Resulüne ait olabilecek bazı halleri Resulünü tekrim ve teşrif noktasında bazen kendine isnat eder. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin özelliklerinden birisi anlatılırken onlar yaptıkları tebliğ vazifesine karşı hiçbir ücret istemezler. Peygamberler insanların dünya ve ahiret saadetleri için kendi hayatlarını feda eder derecesinde yaptıkları fedakarlığa karşılık ancak Allah'tan mükafat beklerler. Sizden hiçbir ücret istemezler. Ayet bunlar. O halde Allah-u Teala Peygamber Efendimizin ümmetine diyeceği bir ifadeyi kendisi onun adına söyleyerek Peygamberimizi şereflendiriyor. Yani peygamber demek istiyor ki size, aslında burada rızkı istemeyen, yedirmeyi istemeyen, zahiren Allah ifade ediyor ise de, hakikatta Allah buna muhtaç değil. İhtiyacı da yok. Zaten her şeyi yaratan o. O zaman bu ayetle Allah ne demek istiyor? Size gelen peygamber bunu diyor. Yani, Resulüm size vazife-i risalet ve tebliğ-i ubudiyet hizmetine mukabil sizden bir ecir ve ücret ve mükafat bir it'am istemez manasında. Demek ki bunun birinci manası buymuş. Allah'ın elçileri başta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere insanlığa yaptıkları tebliğ vazifesinde ve Allah'a karşı kulluklarını öğretme görevlerinde insanlardan hiçbir ecir, ücret ve mükafat istemezler. Bunu Allah-u Teala kendisine nispet ederek ifade etmekle peygamberimizi şereflendirmiş oluyor. Enteresan değil mi? Yoksa ayet-i kerimenin zahiren haşa Allah'ın rızka muhtaç olmadığını ifade etmesi ve Allah'ın haşa bir yemeğe ihtiyacı olmadığını ifade etmesi o zaman malumu ilam kabilinden olurdu. Bu bir kuraldır. Bilinen bir şeyi bildirmek gibi. Herkes bilir. Su akıcıdır. Ne oldu yani? Herkes biliyor değil mi? Zaten su akıcıdır. Sadece suyun akıcı olduğunu ifade etmek gerekseydi, o zaman herkesin bildiği bir şeyi aynen tekrar etmek manasına gelirdi. Ha burada bir mana, bir kasıt var. Suyun akma özelliği var. Eğer biz bu barajı patlatırsak, mesela öyle bir yerde söylenmiştir. Bu barajı patlatırsak bu önüne gelen her şeyi alır götürür demek istiyor. Ateş yakıcıdır. Herkes biliyor bunu. Ama yakınınızda bir yangın var. Ha demek ki ondan demişsiniz zaten yakıcı olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama kastınız yakıcı olduğunu ifade etmek değil. Bir başka manayı kastediyorsunuz. Şu anda önümüzde olan yangın Allah korusun burayı da yakar götürür. Yakma özelliği var bildiğiniz gibi. Bizi de yakabilir öyleyse tedbir alalım gibi bir başka mana kastedilerek ifade ediliyor. Bu bir belagattır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in yüksek belagatından kastedilen mana haşa Allah'ın bir rızka muhtaç olmadığını, Allah'ın yemeye ve yedirmeye ihtiyacı olmadığını ifade etmek değil, aksine onun elçisi olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı olmadığını, tebliğ vazifesini sadece Allah'ın rızası için yaptığını ifade etmek içindir. Öyleyse bütün tebliğciler, kıyamete kadar gelecek tebliğciler, bugün biz ne görev alacağız? Bütün tebliğcilerin esas vazifesi Allah Resulü'nün ahlakı olan sizden tebliğe ve ibadetleri öğretmeye karşılık Allah'ın emirlerini size ulaştırmaya ve onun rızası dairesinde vazifenizi yerine getirmeyi öğretmeye mukabil sizden hiçbir ücret istemiyoruz ve istemiyorlar diye kıyamete kadar gelecek insanlar bundan ders alacaklar. Evet. Ben sizi ibadet için halk etmişim. Bana rızık vermek ve itham etmek için değil mealindeki ayet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ait itham ve irzakı murad etmek gerektir. Allah'ı değil, haşa. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı rızıklandırmak ve ona nimet vermek anlamında değil. Yoksa gayet bedihi bir malumu ilam kabilinden olur. İcaz-ı Kur'an'ın belagatına uygun düşmez. Belagatın tarifi muktezai hale mutabakat etmektir diye tarif edilmiş. Öz itibariyle bu. Kur'an-ı Kerim'in belagatı ise bütün insanlara ve cinlere ve bütün tabakalarına her asırda ve her zamanda ve her mekanda olacak insan ve cinlerin anlayacağı ifadelerle inzal buyurulmuş. Tenezzülat-ı ilahiye diyoruz biz buna. Nasıl ki Allahu Teala bir güneş yaratıyor. Onun yarattığı güneşten insanlar da istifade ediyor. Sinekler de. Develer de istifade ediyor, böcekler de. Aynı güneşin etrafında koca dünya da dönüyor, başka 11 seyyare de etrafında dönüyor. Yani bir ışık yaratıyor, hem görmemizi sağlıyor, hem yediğimiz rızıkları Cenab-ı Hak ondan gelen enerjiyle besliyor. Yani bir güneş ama herkese istifadeli. Herkes ondan istifade ediyor. Bir su ama bütün canlılar ondan istifade ediyor. Sadece bitkiler değil, hayvanlar da, insanlar da, böcekler de, kuşlar da, kurtlar da. Bir yer çekimi yaratıyor. Her varlığı çekiyor. Dağı da çekiyor, taşı da çekiyor. İnsanı da çekiyor, kuşu da çekiyor. Toprağı da çekiyor. Allah'ın kelam sıfatı olan Kur'an-ı Kerim'de her bir ayeti bütün insanların bütün tabakalarına, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi en yüksek seviyedeki anlayış sahibi olan bir zattan en âmi bir mümine, hatta en inatçı bir kafire varıncaya kadar, bir çocuktan en büyük bir ihtiyara varıncaya kadar her tabaka, her asır, her seviyedeki insan ondan istifade edecek şekilde Allah göndermiş. Belagat bu. Madem insanların istifadesi murad edilmiş, o zaman Allah'ın bir rızka muhtaç olmadığını ifade etmek bilinen bir şeyi anlatmak gibi olur. İşte diyor Allah bununla onu kastetmiyor. Başta peygamberi bütün tebliğcilerin size yaptıkları hizmetlere karşılığında bir ücret ve mükafat istemiyorlar. İn ecriye illa alallah. Onların ücretleri ve mükafatları Allah'a aittir. Elhamdülillah. Birinci mana buymuş. Kur'an'ın feyzinden dedi ya, hemen Kur'an'dan ayetlerle konuyu ispat etti. İkinci vecih. İnsan rızka müptela olduğu için rızka çalışmak bahanesi ubudiyete mani tevehhüm edip kendine bir özür bulmamak için. A kadar muhteşem. Bir ifadede bulunmuştum dersin başında, hatırlayacaksınız. Bu ayet 3 ayetin ortasında. Baştaki ayet insanların ve cinlerin ibadet için yaratıldığını. 3. ayet rızkı Allah'ın ihsan ve ikram ettiğini. Ortadaki ayet de Allah'ın bizden rızık ve yiyecek istemediğini ifade ediyor. Bu ortadaki ayet, baştaki ve sondaki ayetle beraber değerlendirildi. Bakın ne çıkıyormuş. İnsan rızka çok müptela olduğu için, hakikaten mahlukat içerisinde en çok rızka muhtaç olan varlık insan. Bunu biz fakirlikle ifade ediyoruz ve muhtaçlıkla, ihtiyaçla ifade ediyor. Aciz, fakir. Üstadımızın Risale-i Nur'un birçok yerlerinde ifade ettiği, Kur'an-ı Kerim'de de "Vallahu gani ve entumul fukara" dediği, yani Allah ganidir. Sizlerse fakirlersiniz. Ne demek yani? Bizim de arabamız var, evimiz var. Her istediğimi yapıyorum. Bu adam fakir değil diyemezsiniz. Çünkü Risale-i Nur'da ve Kur'an'da geçen fakir kelimesi, insanın muhtaç olduğu şeylerin mahrumu olması demek. Sonsuz fakir ve o fakir olduğu şeylerin de ihtiyaç duyduğu şeyler yerine getirmekte sonsuz aciz. Aciz ve fakir bu demek. Mesela taşın kaç şeye ihtiyacı var? Ben düşündüm. Bir sertliğe ihtiyacı var. Bir de tutunabileceği bir yer olsun yeter. Taşın üstü olsun. Fark etmez. Toprağın üstü olsun fark etmez. Değil mi? Sert olacak. Bir de tutunabileceği bir yer olsun. İki şeye muhtaç. Hayır saydınız beş oldu. 10 şeye muhtaç olsun. Ama bir varlığa hayat girdi mi ki o bitkidir. Onun ihtiyaç duyduğu şeyler taşın gibi değil. Bunun bir defa suya ihtiyacı var. Güneşe de ihtiyacı var. Dünyaya ihtiyacı var. Havaya ihtiyacı var. Mevsimlere ihtiyacı var. Oo, ihtiyaçlar çoğaldı. Peki buna bir de ruh girdi mi? Hayvan düşünün. Görmeye ihtiyacı var. Yürümeye ihtiyacı var. Of. Onun ihtiyaçları bitkiyle hiç. O zaman bakın Allah'ın esma tecellisi arttıkça fakirliği artıyor. Muhtaçlığı artıyor. Acizliği artıyor. Bunların içerisinde en fazla nimetlere mazhar olan insana gelince en fakir oluyor. Öyle çok şeye ihtiyacı var ki, öyle çok şeyin de fakiri ki ve hiçbirini yerine getirmedi gücü yetmiyor. Göze ihtiyacı var mı? Var. Peki bunun fakiri yani. İhtiyacı var. Peki yapabilir mi? Hayır. Dişe ihtiyacı kendisinden başlasın. Ruha ihtiyacı, düşünmeye ihtiyacı, dinlemeye ihtiyacı, bedenine geçin. Ayaklarına, yürümeye, görmeye, eline, diline, dışarıya geçin. Havaya, suya, güneşe, yıldızlara, ebediyet alemlerine ruh ihtiyaçları. Sonsuz alemlere ihtiyacı var. Ebedi var olma ihtiyacı. Bunlar hepsinin fakiri. İşte Allah yeryüzünü bir sofrayı nimet olarak insanın önüne koyduğundan bütün yeryüzü genişliğinde bir sofra ona hitap ediyor. Gözüne, diline, burnuna, kulağına, her şey. Balıkların yüzüşü ayrı bir onun iştahını çekiyor. Elmanın dalındaki kızarışı ayrı bir iştahını çekiyor. Şeftalinin kokusundan ayrı bir zevk alıyor. Suyundan ayrı bir lezzet alıyor. Allah insanı bütün bu varlıklara muhtaç yarattığı için, burası önemli. İnsan rızka çok müptela olduğu için, böyle yaratılmış ya, insaniyet olarak, rızka çalışmak bahanesi ubudiyete mani tevehüm. Ha, madem Allah beni bu rızkı kazanmaya muhtaç kılmış. Ben çalışmak zorundayım. Rızkımı kazanmak durumundayım. Öyleyse ibadetler zaman zaman benim yaptığım çalışmalar ibadetlerime engel olabilir diyerek bir tevehüm. Yani gerçekte olmayan yanlış bir düşünceye saplanabiliyor. Onun için ne yapalım? Çok duymuşsunuzdur. Ne yapalım? Rızk. Rızk için çalışmak da ibadettir. Hocam değil mi? Diyerek bizden de bir destek almak suretiyle. Ben de ne yapalım? Rızkım için çalışıyorum. Sabahleyin mecburen kalkamıyorum. Akşam çok geç geliyorum. Gelince zaten gözüm açacak halim yok. Nerede abdest alacağım, namaz kılacağım? Sabah zaten zor kalkıyorum. Gözlerimi ovarak işe zor yetişiyorum. Öğlen desen koşturma derken diyerek tarlada çalışan insandan çarşıda çalışan insana, fakir bir işçiden, zengin bir patrona, bir askerdeki erden, devlet başkanına varıncaya kadar herkes kendine göre rızık bahanesiyle çoluk çocuğun rızkı var. Ne yapalım gözü kör olasıca, evde elimize bakan çolukla çocuklar var, el ele muhtaç mı edelim gibi bahanelerle işte Allah insanın fıtratında bulunan bu duyguyu yanlış kullanmasın diye İkaz ediyor. Ve diyor ki ayet-i kerime, siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz. Onun için birinci ayet, insanları ve cinleri, cinleri ve insanları, önce cin geçiyor. Cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım diyor ayet. Niye? Siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz. Neticeyi hılkatiniz ubudiyettir. Niçin yaratıldınız? Varoluş gayeniz ibadettir. Allah'a. Benim rızka çalışmak emri ilahi noktasında bir nevi ubudiyettir. Evet, çalışmak da ibadet olabilir. Ancak bir şartla, emri ilahi noktasında olursa. Burada Üstad Hazretleri emri ilahi noktasına dikkat çekiyor. Namaz bahsinde de namazını kılan bir insan güzel bir niyet ile dünyevi mübah amelleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir kaydını koyar. Demek ki emri ilahi noktasında birincisi helal dairede, mübah dairede çalışacağız. Allah'ın bize helal kıldığı dairede iş yapacağız. İkincisi özellikle namaz gibi farz ibadetleri kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Malımız varsa zekatını vermek gibi, eğer zenginsek haç ibadetini yerine getirmek gibi. Ama hasreten zenginleri dışarı çıkarırsak bütün insanları ilgilendiren, herkesi ilgilendiren zengin fakir namaz ibadeti öncelikli. Namazını kılmak şartıyla dünyevi mubah çalışmaları da, helal dairedeki çalışmaları da bir nevi ibadet olabilir. Buna diyorsanız burada emri ilahi dairesinde, Allah'ın emri dairesinde, izni dairesinde çalışırsak. Yoksa bu olmazsa çalışmak da ibadettir diyemeyiz. Evet. Çalışmamız emri ilahi noktasında. Buna da Üstad Hazretleri bir açıklama getirir. Bunu da esbaba teşebbüsü bir duayı fiili telakki etmek. Ne kadar muhteşem bir ifade. Öyle insan ufkunu açıyor. Birer cümle ama hayatımıza renk katıyor. Bakış açısı kazandırıyor. Dünyamızı, hayatımızı güzelleştiriyor. Ben niye Allah'ın kainatta koyduğu sebeplere sarılmak zorundayım? Niye? Çünkü bu fiili bir duadır. Allah benim elma elde etmemi, Allah'ın rızık kapısından bana elma ikram etmesini istiyorsam sabanla tarla kapısını çalacağım. Tohumu, Allah'ın yarattığı tohumu, Allah'ın mülkü olan tarlaya atacağım. Yine Allah'ın mülküyle, Allah'ın verdiği elle onu sulayacağım. Ve Allah'ın rahmet kapısını onunla çalacağım. Yoksa bana o rızkı veren toprak değil. Ağaç da değil. Elma da değil. El de değil. Akıl da değil. Düşünce de değil. Çünkü hepsi Allah'ın mülkü. Onun için üstadımız, sen onun hem mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. İfadeye bak Allah'ım. Hem mülküsün, hem memlükü, kölesi yani. Abd. Değil mi? Onun için ibadet oradan geliyor bak. Abd, ibadet. Benim ayrılmaz vasfım bu. Göz görmenin nasıl ayrılmaz vasfıysa, ya da görmek gözün, işitmek kulağın, biri bir netice veriyorsa, abd mısın, kul musun? O zaman senin bir görmen lazım. Bir görüş lazım sana, o da ibadet. Bir duyuş lazım, o ibadet. Bir anlayış lazım, bir ruh lazım, o da ibadet. Seni sen yapan, seni kul yapan ibadet ya. Onun için ikisi aynı kökten gelir. Yaratılışın gayesi ve neticesi bu iken, sen rızka müptela olma noktasını hesap ederek ibadeti ihmal etmeye sebep gösteremezsin. Ne yapalım, çalıştığım için ibadet edemiyorum diye bahane göstermeyelim diye Allah ne demiş? Rızka çalışmak emri ilahi noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhte ettiğim nefisleriniz ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek adeta bana ait rızık ve itamı izhar etmek için yaratılmamışsınız. Fesubhanallah. Bunlar ayetlerden süzülmüş cümleler. Mesela bir ayette sizi ve çocuklarınızın rızıklarını veren Allah ifadesi geçiyor. Başka, yeryüzünde debelenen her varlığın rızkı Allah'a aittir. Alallah rızkuha. Ya rızkuha ve iyyakum. Hem onları hem sizleri rızıklandıran odur. Yani o gibi ayetlerden dedi ya, bu ayetlerin manasını Kur'an'dan alacağımız feyize dedi ya. Öyleyse sayalım, nefisleriniz, sizin mahlukatın, bütün yarattığım mahlukatımın. Allah bu ayetle böyle diyormuş. Rızıklarını deruhte ettiğim nefisleriniz, kendiniz yani, ve iyalınız, bakmakla yükümlü olduğunuz aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, anneniz, babanız, kime bakmakla yükümlüyseniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek, adeta bana ait rızık ve itamı ihsar etmek için yaratılmamışsınız. Yani rızıklandırmak, nimetlendirmek, ikram etmek bana ait bir görev. Sizin göreviniz değildir ki kendinize bir vazife çıkararak yoktan ibadete ihmal gösteresiniz. Tembelliğe sebep gösteresiniz. Allah Allah. Subhanallah. Evet. Muhteşem. Ne kadar Kur'an belagatına, tevhide, insanın yaratılış gayesine ve bir önceki ayette geçen sizi ibadet için yarattım. Bir sonraki ayette geçen Allah'tır rızkınızı veren ayetlerine ne kadar münasip değil mi? Kur'an'ın belagatı böyle anlaşılıyor. Maşallah. Barakallah. Benim bir yeğenim var, Amerika'ya gitti. Orada doktora yapıyor. Oraya varınca dedi ki amca, bir iki ihtiyacımız oldu almak için. Ne yaptınız dedim. Şöyle dedi, birkaç sene işimizi görecek şeyler aldık. Bak, oraya niye gitmiş? Doktora yapmaya gitmiş. Vazifesi o. Oraya gittiğinde bir ev lazım mı? Lazım. Kiralık bir ev tutmuş. İdare eder. Buradaki ev daha güzeldi. O idare eder. Küçük bir ev. Aldığı eşyalar son derece sade. Ucuz. İdare edecek kadar. Çalışıyor musun dedim. Yok dedi, ben ancak derslerim hakkından gelebiliyorum. Zaten dedi yiyeceğim kadar rızkımı Allah gönderiyor vesilelerle. Buradan gönderen ekip onun maaşını veriyormuş. İdare eder. Bak, dünyada bir de evim olsun, Amerika'da bir iş bulayım. Onlar hiç hesabında değil. Çünkü oraya gidiş gayesi doktora yapmak. Uzman olup gelip memleketine faydalı bir insan olmak. Ve diğer bütün ihtiyaçlarını görürken idareten görüyor. Şimdi biz bu dünyaya Allah'a kulluk için geldik. Fakat onun dışında her şeyi güzel yapıyoruz. Evlerimiz gayet şaşalı. Arabalarımız gayet maşallah. Elbiselerimiz. Ama namazımız o kadar güzel değil. Hatta bazen hiç yok. Namazsızız. Ahlakımız çok kötü. Bazen hiç yok. Ahlaksızız. Namusumuz çok az. Bazen hiç yok. Allah muhafaza. Namussuz. Ne oldu? Gelişimiz gayesi buydu. İşte Allah bize bunu hatırlatıyor. Sizi ve cinleri bana kulluk yapasınız diye yarattım. Rızık da ben veriyorum. Bana ait olan rızkı, rızıklandırmayı, sizi, iyalınızı, hayvanlarınızı, dostlarınızı, her şeyinizi, mahlukatı rızıklandırmak gibi bir görev bana aitken, onlar rızkını vermek benim görevimken, siz ne üzerinize alıyorsunuz? Subhanallah. Onun için Rezzak benim, sizin mütalikatınız olan ibadımın rızkını ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. Bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. Ancak üstadımız diyor ki, ibadeti yerine getirdikten sonra helal dairede rahmet kapısını çalmak için Allah'ın koyduğu sebeplere riayet etmek de bir mertliktir. Ne kadar güzel değil mi? Kimseyi el açmamak için helal dairede çalışmak da bir mertliktir. Ne kadar güzel birleştirmiş meseleyi. Yaratılış gayem Allah'a kulluk. Allah'ın mülkünde, Allah'ın memlükü olarak çalışıyorum. Ama esas gayem ona kulluktur. Hiçbir iş ibadetimize engel olmamalı. Hiçbir eş, hiçbir aş ibadetlerimize engel olmamalı. Bunu hem beyler için hem hanımlar için söylüyoruz. Evet. Hem çocuklar için, hem ihtiyarlar için, hem alimler için, hem cahiller, hem patronlar, hem işçiler, hem askerler, hem komutanlar. Herkes için. Hepimiz için. Gayemiz bu çünkü. Hani var ya, askerdekiler hep asker diyorlar. Hepsi asker. Her ne kadar vazifelerinde farklılık varsa da hepsi asker. Hepimiz bu misafirhane-i askeride birer memuruz. Allah'ın askeri kışlasında, misafirhanesinde birer memuruz. Ücretini almış, aldığı ücrete karşılık vazifesini yapmakla mükellef canlı, şuurlu varlıklarız. İşte Allah bu ayetiyle bunları ifade ediyor. Ne kadar güzel. Maşallah. Bu ibadet kelimesini ilmi belagatta bir kaide-i mukarredir ki, bunu da ifade edeyim. İlmi belagatta bir kaide-i mukarredir ki, bir kelamın manası malum ve bedihi olsa, o mana murat değil. Onun bir lazımı, bir tabii lazımdır, murattır. Mesela sen birine desen, sen hafızsın. Çok güzel bir misal, orijinal bir örnek. Adam hafız, sana şöyle diyebilir. Hafızım zaten, ne oldu yani? Olmayan bir şey söylemedin ki, olan bir şeyi söyledin. Var olan bir şey ifade ettin diyebilir. Siz dersiniz ki, benim muradım o malumunu ilam kabilinden olur. Demek maksut manası budur ki, ben senin hafız olduğunu biliyorum demektir. Sen hafızsın ama senin hafız olduğunu benim bildiğimi bilmeyebilirsin. Ben sana demek istiyorum ki, senin hafız olduğun farkındayım. Demek ki hafız olan bir kimsenin hafızlığını söylemek, belli bir şeyi ifade etmek kastıyla söylenmemiş. Başka bir mana kastedilmiş. Hani size daha önce verdiğim ateş ve suyun akıcılığı örneğinde olduğu gibi. Burada da Cenab-ı Hakk'ın elbette Allah rızka muhtaç değil. Elbette Allah yemez içmez. Yemeye içmeye muhtaç değil. Peki bilinen bir şeyi niye ifade ediyor? İşte yukarıdaki anlatılan manalar için. Başka bir mana kastediliyor. İşte bu kaideye binaen ayet Cenab-ı Hakk'a rızık vermeyi ve it'am etmeyi nefyetmekten kinaye olan mana şudur. Bana ait olup yani mahlukatın rızkını vermek, onları yedirip içirmek, doyurmak Allah'a aittir. Ve rızıklarını taahhüt ettiğim mahlukatıma rızık yetiştirmek için halkolunmamışsınız. Ya çocuklarınızın rızkını da veren benim. Çocukların rızkını bahane ederek nefsinizin, kendinizin rızkını da veren benim. Kendinizi, çocuklarınızı, hayvanlarınızı. Mesela adam diyor ya diyor arabanın diyor. Hani eskiden binekleri vardı, bineklerin rızkı vardı. Şimdi arabaların da rızkı var hem de hayvanlardan çok yiyorlar. Tabi eskiden hayvanlara bir parça saman dökerdin Allah bereket versin. Şimdi arabalar gitmiyor bir samanla. Çok kuvvetli rızık istiyorlar. Hele bakımları, hele satın alınmaları. Öbür taraftan eviniz, o eskiden bir kulübecide otururdu, bir çadırda otururdu. Şimdi evin kirasını ödeyemiyorum diyor adam. Bir evim olsaydı, bak değil mi? Onları da veren Allah. Rızık denince sadece midemize girenleri anlamayalım. Hava da bir rızıktır. O da ciğerlerimize giriyor. Su da bir rızıktır, aklımıza gelmiyor. En önemli rızıklar bedava. Ve en kıymetli değerli şeyler en ucuzdur. En ucuz, en değerli şeylerden birisi ekmektir. Bak en ucuzdur ya. Su zaten. Hava o bedava. Dolayısıyla rızık denince dar bir çerçevede bakmayalım. Varlığımızdan hayatımız ve ruhumuz için lazım olan her şey rızka girer ve bütün rızkımızı veren Allah. Dolayısıyla rızkı yetiştirmek için halkolunmamışsınız. Belki asıl vazifeniz ubudiyettir. Evamirime göre rızka çabalamak da bir nevi ibadettir. Allah'ın emrine göre rızka çabalamak da bir nevi ibadettir. Şimdi işaret-i icazdan bu ben insanları ve cinleri bana ibadetsinler diye yarattığım ayetinden hep ibadet konusu akla geliyor. Burada iman konusuna temas edilmemiş değil mi? Liyabudun, bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayet-i kerimesi, bu ibadet kelimesinin ey insanlar Rabbinize, sizi ve sizden önceki yaratan Rabbinize ibadet edin ayeti Bakara suresinde geçiyor ilk olarak. Ya eyyühen nâsü ubudû, ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. Orada da ibadet geçiyor. Yani iman ediniz demiyor da ibadet ediniz geçiyor. Bu ayetten önce Cenab-ı Hak üç grup insandan bahsediyor. Bir, iman edenler, gayba iman edenler, namazını kılanlar, zekatını verenler diye sıfatlarını sayıyor ve kurtuluşa erenlerdir diyor. Bir grup bunlar. Müminler, Ama sadece imanla yetinmiyor. Arkasından ameli salihlerden namaz ve zekat gibi ibadetleri sayıyor. Demek ki iman ve ubudiyetle takva mertebesine ulaşanlar kurtuluyor. İkincisi, kafirleri anlatıyor. İnanmayanları anlatıyor. Sıfatların özelliklerini, akıbetlerini. Sonra münafıkları anlatıyor. İçlerinden inanmadıkları halde dışlarından inanmış gibi görünen, namaza inanmadıkları halde namazı inanmış gibi kılan münafık dediğimiz, itikadi anlamda münafık dediğimiz grubu anlatıyor. Onların sıfatlar. Arkasından bu ayetle ey insanlar Rabbinize ibadet edin diyor. Şimdi diyor ki burada ibadet ediniz vavının merciinde dahil olan kamil müminlere göre, hani yukarıda özellikleri anlatılan müminlere göre ibadet ediniz emri. Hani dedik ya, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bütün muhataplara hitap ediyor. Peki burada ibadeti az olan, hatta olmayan, ibadeti olan, çok olan herkes giriyor mu? Peki burada iman olmayanlar, peki münafık olanlar herkes giriyor mu? Evet diyor. İbadet ediniz emri içerisinde bütün bu tabakalar tek tek giriyor. Nasıl? İbadete devam ve sebat etmeye emirdir. İbadete devam, kamil müminler geçmişten beri namazlarını kılıyor. Bundan sonra da kılmaya devam edin ve sebat edin. Aman terk etmeyin. İbadete devam. Çünkü yatsıyı kılmış olabilir kardeşimiz ama sabah var önünde. Veya akşamı kılmıştır, henüz yatsıyı kılmamıştır. Bak yatsıyı da kılsana diyerek önceki ibadetlerinin devamına, kemaline ve sebatına işaret. Peki. Orta derecedeki müminlere nazaran bazı ibadetleri yerine getiriyor, bazılarını terk ediyor. Bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Bunlara da hitap ediyor mu bu ayet? Evet. Onlar da diyormuş ki ibadetin artırılmasına emirdir. Artırın ibadetlerinizi. İbadetiniz emir içerisinde. Sonra ibadeti olmayanlara ne diyor? Açık değil mi? İbadeti olmayanlara tabii canım, ama nasıl ibadetsiz yaşarsınız? Yaratılış gayreti ibadet, nasıl ibadeti terk edersiniz diyerek onlar da ibadeti emrediyor. Peki kafirlere göre ibadetin şartı olan iman ve tevhid ile ibadetin yapılmasına emirdir. Bir defa bir adamda iman yoksa, tevhid yoksa ibadetin bir manası var mı? Yok. O zaman ibadet imanın neticesidir. Siz ibadetinizi iman ve tevhid ile beraber yapınız diyerek inanmayanlara, işte ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım derken Allah, inanmayanlara inanıp ibadet etsinler diye, inanıp ibadet edenlere ibadetlerine devam etsinler diye, ibadetine devam edip de eksitenlere tam kılsınlar diye, hiç kılmayanlara mutlak ibadetler yapsınlar diye. Münafıklara da ihlasla ibadetlerini yapsınlar diye. Aman ya Rabbi. Şimdi ibadetini hiç yapmayan, ibadetini az, eksik, kısmen yerine getiren, ibadetini tam yapanlar, hepsine birden ibadetlerinizi yapınız diyor. İman etmeyenlere de iman ederek ibadetlerinizi yapın. İhlassız yapanlara da ibadetlerinizi ihlasla yapınız diye. İşte insanları ve cinleri Allah bunun için yaratmış. Yoksa mahlukatın rızkını tedarik etsinler diye değil. Bunu şeye benzetiyoruz biz. Tevziyat memurları vardır. Tevziyat memurlarına bugün ne diyoruz biz? Başka? Tevziyat memurları. Hepimizin bildiği bir şey de. Yani bu şeylerde, fabrikalarda falan paraları dağıtan, patronun paralarını dağıtan. Muhtemet. Muhtemet. Vezne. Şimdi veznedarın görevi sizin maaşınızı kazanmak mıdır? Hayır. Hayır. Üstad Hazretleri bunu askeriye örnek veriyor. Askerin görevi askeride rızkını temin etmek değildir diyor. Askerin görevi askeriyede vazifesini icra etmektir. İndel hace, ihtiyaç duyduğunda rızkını temin etmek devletin görevidir.
Abi, devler de çalışıyor.
Yanlış yapıyorlar demek ki. Bak devletin görevidir diyor. Onun vazifesi rızkını temin etmek için işini bırakıp çarşıya gitse tokat yiyecek. Niye gittin? Rızkımı temin etmeye. Sen askere rızk temin etmeye gelmedin ki. Senin var ama sana askeriyede yemek pişir deseler o da bir askeri işidir. Rızkını temin etmek için değil. Şimdi ben burada bir veznedarım. Bir mutemedim. Bir askerim. Bana tevdi edilen malları tevziat etmekle, dağıtmakla mükellefim. Onları kazanmak benim görevim değil. Allah ihsan ediyor. Allah ikram ediyor. Enteresan. Ya maşallah. Son vecih okuyalım. Şimdi üçüncü vecih neymiş? Sure-i İhlas'ta nasıl ki Kur'an'dan bir örnek veriyor yine. Hep Kur'an'dan örneklerle. Risale-i Nur'un bir özelliği bazen soruyorlar bize nasıl bir tefsirdir diye. Risale-i Nur'un biliyorsunuz bu konu izah edilmiş şualarda iki türlü tefsir vardır diye ifade ediliyor. Bir kısmı var ki Kur'an-ı Kerim'in Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin Fatiha suresinden başlar. Sonundaki Minel Cinneti ve Nas, Nas suresinin son ayetine kadar sırayla veya bir sureyi baştan sona veya bir ayeti baştan sona kelimelerini, manalarını, ondan çıkan hükümleri vesaire açıklayan tefsir. Bir de manaya göre Kur'an'ın yapıldığı tefsir. Bir konuyu alıyor, Kur'an'da o konuyla ilgili bütün ayetleri, bütün hadislerdeki manaları, müçtehit ve müceddit alimlerin anladıklarını ve o müfessirin de anladığıyla beraber açıklama. Böyle Kur'an-ı Kerim baştan sona açıklama gibi değil. Şimdi burada bunun bir numunesini gördük. Burada bir ayeti tefsir ederken bütün Kur'an'daki ayetlerden ve diğer delillerden bu ayetin açıklamasını görür. Bir namaz bahsini okuyorsunuz. Namaz bahsini. Bir namaz ayetini alıp da ayeti kelime kelime tefsir etmiyor. O ayette kastedilen manayı delilleriyle ispat ederek hem aklı hem kalbi hem ruhu hem nefsi hem de şeytanımızı ilzam edecek, ikna edecek bir metotla tefsir etmektir. Risale-i Nur bu anlamda bir tefsirdir. Yine bir örnekle konuyu açıklıyor. Mesela İhlas suresinde lem yelid ve lem yulet Allah'a ait bir özellik. O doğmamıştır, doğurulmamıştır. Ayet. Herkes biliyor bunu. Elbette Allah doğmamıştır, doğurulmamıştır. Değil mi? Doğurmamıştır, haşa. Doğmamıştır. Yani ne doğandır ne doğurandır, haşa. Ezelidir ve ebedidir. Peki niye Kur'an-ı Kerim'de hem de İhlas suresi gibi bir surede bu ifade ediliyor? Baştan sona İhlas suresinde 7 tane tevhid delili var. 7 tane. Onlardan 2 tanesi bunlar. Neymiş bu? Okuyorum şimdi. Demek ki bunun farklı bir manasını kastediyor Allah. Diyormuş ki yani valide ve veledi bulunanlar ilah olamazlar. Ve subhanallah. Burada diyor mu İsa aleyhisselam ilah olamaz diye? Hazreti Meryem ilah olamaz demiyor. Dese iki kişi demiş olacak. Ama kainatta ne kadar ilah kabul ediyorsanız Allah'tan başka. Hepsi sonradan mı olma? Hepsi mahluk mu? Hepsi muhtaç mı? Hepsi doğmuş veya doğurulmuş mu? Bir asıldan mı meydana gelmiş? Melekler gibi sonradan mı yaratılmış? Akıl gibi yaratılmış mı? Evet. Uzeyr aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi, Hazreti Meryem gibi mahluk mu? Evet. Hiçbirisi ilah olamaz. Çünkü Allah doğmamıştır ve doğurur. Öyleyse doğan ve doğuranlar, doğanlar, yaratılanlar hiçbirisi hak mabut değildir. Şimdi Allah bu ayette nasıl böyle başka bir manayı kastederek bütün şirkin nevilerini hepsini kesip atıyorsa burada ben sizden rızık istemiyorum. Ben sizin beni yedirmenizi de istemiyorum demekle neyi kastediyormuş? Rızık ve itam kabiliyeti olan eşya ilah ve mabut olamazlar demekmiş. Bir varlık ki rızka muhtaç mı? Evet, öyleyse ilah olamaz. Ve subhanallah. Allah Allah. Çünkü Allah Samet'tir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Evet. O zaman bir şeye muhtaç olan ilah olamaz. Allah Allah. Maşallah. Ayetten kastedilen mananın biri de buymuş. Gerçi bir tanesini de söylese bize yeterdi ama iyi ki 3 tane söylemiş değil mi? Bazen diyor ki insan binlercesinden vardı madem birkaç tane daha söyleseydin keşke. Üstadımız diyor ki sen bizim benim söylediklerimi anlayın yeter diyor size. Yeter ki anlayın. İnşallah. Evet, rızık istemez. Çünkü mabudunuz olan Rezzak-ı Zülcelal sizden kendine rızık istemez ve siz onu itam için yaratılmamışsınız mealindeki ayet rızka muhtaç ve itam edilen mevcudat, yemeye içmeye muhtaç olan yedirilen mahlukat mabudiyete layık değildir demektir. Bir ayetle bütün şirk nevlerini kestattı. Ne kadar mahluk varsa rızka muhtaç, hepsini ilah olamayacağını ifade etti. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. İmanımızı tazeledik. İmanımızı tecdid ettik ve inşallah inkişaf ettirdik. Cenab-ı Hak ibadet için yaratıldığımızı unutmadan emri dairesinde, helal dairede yaşamayı, çalışmayı nasip eylesin cümlemize. El-Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Aralık 2010.